Ayrım 20.
İngiliz'in kaşlarının çatıp kas katı kesildiğini görmek için camlı kapıdan içeri bir göz atmak yeterliydi. Aşağı yukarı 10 dakika süren konuşma boyunca hep karşısındakini dinlemekle yetindi. Pek az kelimeyle ancak 2-3 belirli soru sormak üzere ağzını açtı. Vestiyarda duran kız okuduğu romana dalmıştı, ona hiç bakmadı bile. Başını kaldırdığında da çakal upuzun boyuyla tepesinden bakıyor, kara gözlükleri gözlerini gizliyordu. Kız santraldaki sayaca göz attı, ne ödemesi gerektiğini söyledi, çakal da sesini çıkarmadan parayı verdi. Kruvaset burnuyla pırıl pırıl denize bakan tepedeki terasta, çakal her zamankinin tersine bir martini cin istedi. Tabağın içindeki zeytinleri dalgın dalgın toplayarak bir sigara yakıp düşüncelere daldı. Kowalski hakkında öğrendikleri çok açıktı. Anlamadığı kapının ardındaki muhafızın şifreli adını öğrenebilmesiydi. Belki Fransız polisi bu adı öğrenebilmeyi başarmıştı. Belki Kowalski kim olduğunu sezmişti. Kaba saba bir herif bile olsa eninde sonunda Kowalski'de adam öldürmeyi iş edinmiş biriydi. Öte yandan Valmy Şazane'den harekatı durdurması için talimat almadığını söylediği halde bu işten vazgeçip geri dönmesini istemişti. Olup bitenler OAS'nin güvenlik sistemindeki boşluklar hakkında çakalın beslediği şüpheleri doğruluyordu. Yine de diğerlerinin haberli olmadıkları bir şeyi biliyordu. Fransız polisinin öğrenmesine imkan olmayan bir şeyi. Kitabına uygun bir pasaport ve sahte ad, ayrıca içinde iki yabancı pasaportun bulunduğu 3 çeşit sahte kimlikle dolaştığını. Valmy'nin sözünü ettiği herifin şu Lebel'in elinde izini bulmak için ne gibi kozlar vardı. Önce belli belirsiz bir tarif, uzun boylu sarışın bir yabancı. Ağustos ayında bu tarife uyan binlerce yabancı vardı Fransa'da. Hepsi de tutuklanamazdı. Ayrıca onlar Charles Calthrop'u arıyorlardı. Oysa kendisi Alexander Duggan olduğunu ispatlayabilirdi. Kowalski de ölmüştü. Şazane ve adamları dahil artık hiç kimse nerede bulunduğunu ve kim olduğunu bilmiyordu. Sadece kendi kararlarıyla bağımlıydı ve isteklerine uyan şey buydu. Yine de tehlike hissedilir ölçüde artmıştı. Komplo tasarısı öğrenildiğinden uygulanması gerçek bir kaleye karşı saldırıya geçmekten farksızdı. Bütün sorun hedefinin çevresindeki müthiş denetim örgüsünü aşıp aşamayacağıydı. Öte yandan bu işe devam etmeli mi yoksa etmemeli miydi? Vazgeçmek şimdilik Zürih'teki hesabında bulunan 250 bin dolar üzerindeki hakları konusunda Şazane ve katilleriyle ciddi bir takışmayı da beraberinde getirecekti. Parayı geri vermeyi reddederse gittiği her yerde onu izlemekten çekinmeyecek ve işkenceyle parayı geri almalarını sağlayacak kağıtları imza atıp ardından temizleyeceklerdi. Devam etmek anlaşma hedefi gerçekleşene kadar fazladan bir dizi tehlikeyi göze almaktı. Hesabı getirdiler, bir göz atıp yüzünü buruşturdu. Vay canına, bu lüks otellerin tarifeleri de korkunçtu. Basit bir kokteyl ve fındık fıstık, doğrusu böyle bir hayat yaşamak için insanın zengin, çok zengin olması gerekliydi. Dolarları toplamak, dolardan yığınlar meydana getirmek zorundaydı insan, güneşin altında parıldayan denize, alanın kıyısında gezinen ince uzun ve tunç rengi kızlara, Kruvaset'te ağır ağır ilerleyen Cadillac, Jaguar ve Mercedes'lerle, kaldırımdaki kızlardan birini kaldırma umuduyla çevreye göz gezdiren, yanık tenli sürücülerine daldı gitti. Uzun süreden beri yüzünü seyahat acentalarının vitrinlerine yapıştırıp kendisi için erişilmez olan bir dünyanın güzelliklerini öven afişlerin önünde düşlere daldığı günlerden bu yana özlediği hayattı bu. Son 3 yıl içinde hedefine varmış sayılırdı. Uzaktan uzağa, yoksulların erişemeyecekleri kadar uzak olan zevklerin dudak ucuyla tadına bakabilmişti. İyi dikilmiş giysilere, pahalı lokantalara, dayalı döşeli dairelere, zarif kadınlara, güzel arabalara alışmıştı. Vazgeçmek belki de uzun bir süre için elde edilen bütün bu güzel şeyleri yitirmek olacaktı. Çakal dudaklarını sıktı, cömert bir bahşiş de bırakarak hesabı ödedi. Yeniden arabaya atladı ve Majestic'i ardında bırakarak kararlı bir şekilde Fransa içlerine doğru yol almaya başladı. Masanın başında oturan komiser Lebel sanki hiç uyumamış ve asla uyuyamayacakmış gibi bir izlenime kapılmıştı. Odanın bir köşesinde geceyi Fransa'nın dört yanından gelen mesajları incelemekle geçirmiş bulunan Lucien Caron açılır kapanır yatakta horluyordu. Nöbeti Lebel devralmıştı. Fransa'daki yabancıların denetimiyle görevli çeşitli kuruluşların raporları önünde yığılmıştı. Her birinden çıkan sonuç aynıydı. Calthrop adını taşıyan hiç kimse yılın başından bu yana sınırı geçmemişti. Hiçbir otelde bu adda biri fiş doldurmamıştı. İstenmeyenler listesinde olmadığı gibi Fransız yetkililerinin dikkatini de çekmemişti. Komiser Thomas'ın sabahki telefonda bu ele avuca sığmayan kiralık katilin yakalanması konusunda beslenen cılız umudu yıkmıştı. Bir kere daha yine başladığımız yerdeyiz formülü tekrarlanmış, neyse ki Lebel ve Caron'dan başka tanık olan çıkmamıştı. Soruşturma kurulu üyeleri Kaltrop'un izine bir çıkmaza vardığını henüz öğrenmemişlerdi. Akşamki toplantıda bu tatsız konuya girecekleri düşüncesi hiç hoş değildi. Yine de iki şey hala Lebel'in umudunu kırmamasına yol açıyordu. Önce elinde Kaltrop'un karşıdan çekilmiş çok net fotoğrafları ve ayrıntılı bir tarifi vardı. Adam değişmek için elinden geleni yapmış da olsa önemli bir şeydi bu. Ayrıca hiçbir kurul üyesi aldığı tedbirlere katacak yeni bir şey bulamazdı. Yabancıların denetimini iyice yoğunlaştırması dışında bir teklif yapamazdı. Caron'un ortaya attığı bir fikre göre de basit bir iş için yolculuğa çıktığı sıra İngiliz polisi Kaltrop'u gafil avlamıştı. Şimdi pasaportundan yoksun bir deliye sinmek zorunda kalmış olmalıydı. Buna fazla güvenmeyin karşılığını vermişti Lebel içini çekerek. Soruşturma sonuçlarına göre Kaltrop'un tüm tuvalet eşyası kayıp. Hayır, Kaltrop pasaportun ardında bıraktıysa artık buna ihtiyaç duymadığındandır. Fazla yanlış yapacağını pek ummayın. Bu çakal beni etkilemeye başladı. İki ülke polisinin aradığı adam Kan ile Marsay arasındaki yolun katlanılmaz tıkanıklığından kurtulmaya ve Alp Maritim üzerinden kuzeye çıkmaya karar vermişti. 85 sayılı ulusal yolu izleyerek Grasse, Castellane ve Digne'ye ulaştı. Ovanın boğucu sıcağı tepelerin arasında yerini çam kokularıyla dolu serin ve temiz bir havaya bırakmıştı. Durans'a hakim bir lokantada yemeğini yedikten sonra Sisteron'a kadar devam etti ve hava kararırken Gap'a girdi. Grenoble yolunda şehrin hemen dışında ava çıkan eski Savoy düklerinin buluşma yerleri olan ve cephesi çok süslü Serf Oteli'nde durdu. Birkaç boş oda vardı, her zamankinin tersine uzun uzun yıkandı ve ipek gömleğiyle örgü kravatının üzerine soluk gri elbisesini geçirdi. Duvarları tahta kaplı yemek salonu Ağustos böceklerinin tek düze seslerinin yükseldiği bir çam koruluğuna bakıyordu. Hava henüz ılıktı ancak yemeğin ortasında bir kadın müşteri baş garsonu çağırıp hava akımından rahatsız olduğunu söyledi. Çakaldan yanındaki pencerenin kapatılmasına itirazı olup olmadığı sorulduğunda havanın serinliğinden yakınan kadını görmek için döndü. Kırkına yakın güzel, yuvarlak ve pürüzsüz omuzlu, iri göğüslü kadın masasında yalnızdı. Çakal baş garsona işaret etti, ardında oturan kadına doğru da hafifçe eğildi. Kadın hafif bir gülümsemeyle ona teşekkür etti. Listedeki ağız sulandırıcı yemekler arasından çakal kömür ateşinde pişmiş bir alabalık ızgarası ve kokulu bitkilerle pişirilmiş bir sığır eti kızartması istedi. Etiketsiz bir şişeyle de kuşkusuz otelin özel mahzeninden gelen çok lezzetli bir mahalli şarap sunuldu. Çakal dondurmasını bitirirken ardındaki kadının kalın ve otoriter sesiyle baş garsona kahvesini küçük salonda içeceğini söylediğini, baş garsonun da Sayın Baroness sözleriyle ona karşılık verdiğini işitti. Az sonra çakal da kahvesinin küçük salona getirilmesini istiyordu. Saat 10'u çeyrek geçe Komiser Thomas Somerset House'dan arandı. Açık pencerenin yanına oturmuş altındaki sessiz sokağı ve Smith Square'deki boşalan Milbank'ın karanlık pencerelerini seyrediyordu. Aşağı yukarı 2 kilometre ötede bir türlü durulmayan gürültülü Strand üzerinde Somerset House'un milyonlarca İngiliz yurttaşının ölüm ilmi haberinin dosyalandığı bölümünde hala ışık yanıyordu. Koca koca kağıt destelerine eğilen Thomas'ın altı adamı bıkıp usanmadan birbiri ardına ad listelerini ve dosyaları karşılaştırıyorlardı. Komiseri telefonla isteyen baş müfettişti. Sesinde belli belirsiz bir iyimserlikle birlikte bir bezginlik seziyordu. Alexander James Quentin Duggan dedi kısaca Thomas cevap verdiğinde. Evet dinliyorum diye karşılık verdi Thomas. 3 Nisan 1929 günü Sunburn Fishley'de doğmuş. Bu yılın 14 Temmuz günü normal yollardan pasaport istemiş. Bu pasaport istek fişinde gösterilen adrese 17 Temmuz'da postalanmış. Herhalde uydurma bir adres bu. Neden diye sordu bekletilmekten nefret eden Thomas. Çünkü Alexander James Quentin Duggan 2,5 yaşındayken 8 Kasım 1931 günü doğduğu köyde geçirdiği bir trafik kazası sonucu ölmüş. Thomas bir an düşündü. Son 3 ay içinde çıkarılmış ve daha incelemediğiniz kaç pasaport kalıyor? Aşağı yukarı 300 dedi telefondaki ses. Bunların arasında bir sahtekarın bulunması ihtimaline karşılık diğerleri incelemeye devam etsinler. Size gelince istek fişinde gösterilen adrese gidin. Oraya varır varmaz bana telefon edersiniz. Verilen adreste oturan varsa kendisini sorguya çekin. İstek fişine ekli fotoğrafla birlikte bana sahte Duggan hakkındaki bütün ayrıntılı bilgiyi getirin. Kaltrop'u yeni kişiliğiyle görmek istiyorum. Saat 11'e doğru müfettiş Thomas'ı aradı. Söz konusu adres Paddington'daki bir gazete satıcısının adresiydi. Dükkanın vitrini de yanına gereken bilgilerin eklendiği orospu kartlarıyla doluydu. Dükkanın üstündeki evinde uyuyan sahibi çoğu kere para karşılığı müşterilerine posta kutusu olarak hizmette bulunduğunu kabul etmişti. Duggan adlı birini tanımıyordu ama adam belki bir iki kere gelmişti. İlkinde mektubunun saklanması için gerekeni yerine getirmek, ikincisinde de kendisini bekleyen zarfı almak amacıyla. Müfettiş dükkan sahibine Kaltrop'un bir resmini de göstermiş ama olumlu sonuç alamamıştı. Pasaport isteğine ilişik fotoğrafı da çıkardığını adam belli belirsiz hatırladığı, yine de kesin bir şey söyleyemeyeceği karşılığını vermişti. "Herifi yanınıza alın ve buraya getirin," dedi Thomas. Hemen ardından telefonu yine açıyor ve Paris'i istiyordu. İkinci kere gece toplantısının orta yerinde bağlantı sağlandı. Komiser Lebel o güne kadar Fransa topraklarında Kaltrop'un izine rastlanmadığını, aşağı yukarı bütün İngiliz meslektaşlarının da fikir birliğine vardıkları gibi sahte bir pasaportla yolculuk ettiğini açıklamıştı. Henüz yabancı bir ülkede miydi yoksa sınırı geçmiş miydi bunu anlayamamıştı daha. Tam konuşmasının burası da kurul üyelerinden birkaçı itiraz ettiler. "Yani Fransa'da belki de Paris'te olabilir mi demek istiyorsunuz?" diye bağırdı Sanguinetti. Bütün mesele karşılığını verdi Lebel, zamanın nasıl geçirdiğini kendisinden başkasının bilmemesinde. Başkanı öldürmek istedikleri dışında emin olabildiğimiz tek şey adamın soruşturmanın neresinde bulunduğumuzu bilmeyişidir. Bu da yeni adını öğrenir öğrenmez kendisini yakalayabilmemiz için bize bir fırsat bırakıyor. Bu görüş hazır bulunanların içini rahatlatmaya yetmedi. "Tabii," dedi Albay Roland araya girerek. "Valmy denen tanımadığımız ajandan planın ortaya çıkarıldığını öğrenince Kaltrop hazırlıklarının izlerini yok etme yoluna gitmiş olabilir. Örneğin İskoçya'daki bir göle silahlarıyla kurşunlarını atmıştır belki. Bu durumda kesin deliller olmadan kendisini suçlamamız çok güçleşecektir." Masanın çevresinde çeşitli onaylama işareti görüldü. "Yalnız albayım," dedi bakan, "kendinizi kiralık katilin yerine koysanız, aynı hedefe yönelerek aynı durumda bulunsanız varacağınız çözüm yolu bu mu olurdu?" "Kuşkusuz sayın bakanım," cevabını verdi Roland. "Er ya da geç yakalanacağımdan yeterince emin olur ve beni ele verebilecek her şeyi yok ederdim. Hele bir silah söz konusuysa İskoçya'daki bir gölden daha uygun yer olabilir mi?" Doğrulayıcı birkaç gülümseme karşıladı bu açıklamayı. "Yine de," diye devam etti Roland, "araştırmadan vazgeçmezdim. Bence bu Mr. Kaltrop'la uğraşmaya devam etmek gerek." Gülümsemeler silindi, salonda bir sessizlik oldu. "Ne söylemek istediğinizi anlayamadım albayım," dedi General Gilmour. "Söylemek istediğim bu adamı bulmak ve zararsız hale getirmek emrini aldığımızdır. Oysa araç gereç gizlemiş olması ve ileride harekata yeni temeller üzerine girişmeye hazırlanması mümkündür." "Ama İngiliz polisi onu bulursa tutuklayacaktır," dedi biri. "O kadar da kesin değil. Sadece bir takım şüpheleri olacak. Üstelik İngiliz dostlarımız kişi özgürlüğü konusunda çok hassastırlar. Ele geçmesi, sorguya çekilmesi ve delil yetersizliğinden salıverilmesi de akla yakındır." "Ya siz komiser," dedi bakan Lebel'e dönerek, "Kaltrop'un tasarısından vazgeçtiğine inanıyor musunuz?" "Albayın haklı olduğunu umarım," karşılığını verdi Lebel sakin sakin. "Ama bundan pek emin değilim." "Niçin?" "Çünkü bu görüş Kaltrop'a Şazane tarafından haber verildiği ve bu haberi dikkate aldığı fikrine dayanıyor. Ya tam tersinin olduğunu düşünürsek?" İtiraz mırıltıları yükseldi. Sesini çıkarmayan Roland düşünceli bir bakışla komiseri süzüyordu. Görünüşe bakılırsa diğerleri Lebel'e ve şaşmaz mantığına yeterince güvenmiyorlardı. Belki onun fikirleri de kendisininkiler kadar gerçekçiydi. Tam o sıra gelip Lebel'e arandığını bildirdiler. Bu kez bir çeyrek sonra göründü. İçeri girince de büyük bir sessizliğin hüküm sürdüğü salonda 10 dakika süreyle konuştu. "Öyleyse şimdi ne yapıyoruz?" diye sordu bakan sözlerini bitirdiğinde. Her zamanki kadar sakin ve görünürde telaşsız ordularını yayan bir komutan gibi vereceği talimatı sıraladı Lebel. Masanın çevresindekilerden hiçbiri de girişimlerinin yerinde olup olmadığını tartışmaya kalkmadı. "Şimdi Duggan'ı İngilizlerin sürdürdükleri soruşturmaya paralel yeni görünüşüyle arayacağız," diyerek vardığı sonucu açıkladı. "Eğer İngiltere ya da Fransa dışında bir yerde izi bulunursa sınırı geçmeye çalışması beklenir ya da başka tedbirler düşünülür. Dolayısıyla kendisini bulana kadar tasarımın bütününü onayladığınızdan emin olabilir miyim baylar?" Lebel öylesine kendine güveniyor, küstahlığa varan bir güven gösteriyordu ki hazır bulunanlar başlarını sallamakla yetindiler. St. Clair de Vioban bile ağzını açmadı. Ancak gece yarısından sonra evine döndüğünde önünde rahatça öfkesini gösterebildiği, her türlü ast üst ilişkisiyle uzmanlığı hiçe sayıp kendi görüşlerini kabul ettirme çabasındaki bu küçük polis memurunun gülünç iddiasını çürütebildiği bir seyirci buldu. Jacqueline yatağa yüzü koyun uzanmış, Vioban'ın ensesini ovalayarak onu dostlukla, şefkatle dinledi. Her zamanki adamına kısaca telefon edebilmek için derin bir uykuya dalmasını da şafak sökene dek beklemek zorunda kaldı. Komiser Thomas yan yana duran iki pasaport istek fişiyle masa lambasının ışığında iyice aydınlanmış yan yana iki fotoğrafı inceledi. Baştan başlayalım dedi yanında oturan müfettiş. Hazır mısın?
Hazırım.
Caltrop boy 1.77 tamam mı?
Tamam.
Duggan 1.80. Topuklar desteklenebilir komiserim. Özel papuçlarla 5 santime kadar boy uzatılabilir. Kısa boyundan şikayetçi pek çok kişi özellikle sahne ve sinema çevrelerinde bu yola başvururlar. Üstelik pasaportunuz incelenirken kim bakar ayaklarınıza? Doğru dedi Thomas, özel papuçlar. Caltrop kestane rengi saçları, açıktan koyuya bir sürü renk tonu var. Bu da pek fazla bir şey ifade etmiyor. Duggan'ınkiler de kestane rengi ama havası pek bir sarışın havası. Öyle komiserim ama fotoğraftan saç rengini anlamak çok güçtür. Yine de Duggan olabilmek için saç rengini açabilir. Peki, Caltrop'un gözleri kahverengi, Duggan'ınkiler gri. Doğrudan göze takılan camlar komiserim, çok basit.
Kabul.
Caltrop 37 yaşında, Duggan geçen Nisan'da 34'üne basmış. Gerçek Duggan yani 2,5 yaşındayken ölen bebek 1929 Nisan'da doğduğundan 34 yaşında olduğunu belirtmesi zorunlu. Hem 34 ile 37 arasındaki farkı kim görebilir? Thomas resimleri inceliyordu. Caltrop daha iri yapılı, daha dolgunca yüzlü, daha belirgin hattı gibiydi. Ama Duggan olabilmek için de görünüşünü değiştirmenin çarelerini araması mümkündü. Yeryüzünün bütün polislerinden kurtulmak için bu alanda özel bir teknik edinmişti herhalde. Her neyse, şimdi boyalı saçları, renkli göz camları, incelmiş yüz hatları, yüksek topuklarıyla Duggan olmuştu. Pasaport numarası ve bir fotoğrafla birlikte Paris'e bildirilen Duggan'ın tarifi buydu. Saatine bakarak sabahın ikisine doğru Lebel'in bunları alması gerektiğini düşündü. Artık dedi müfettiş, bu işi sonuçlandırmak onlara düşüyor. Yok canım, daha yapacak çok iş var diye atıldı Thomas. Yarın sabah ilk iş bütün hava şirketlerini, araba vapuru seferlerini, garları denetlemek olacak. Yapacak çok şey var daha, şimdi kim olduğunu bilmek değil, nerede olduğunu öğrenmek önemli. Telefonun zili sözünü kesti. Son pasaport isteklerinin de incelendiği Somerset House'dan geliyordu telefon. Hiçbirinde aksaklık yoktu. Mükemmel dedi Thomas. Görevli memurlara teşekkür edin ve tam saat 8.30'da benim odamda bulunun. Hepiniz. Bir polis memuru mahalli karakolda sorguya çekilen dükkancının ifadesiyle içeri girdi. Thomas buna kısaca göz attı. İfadesinde kapısının eşiğinde gizli servisin adamına söylediklerinden fazla bir açıklamada bulunmuyordu. Onu içeri tıkmayı gerektirecek bir şey yok dedi Thomas. Herifi evine ve açık saçık resimlerine iade edebileceklerini söyle ona Paddington'dakilere. Peki komiserim dedi memur ve dışarı çıktı. Thomas biraz kestirmek için koltuğuna iyice gömüldü. Günlerden 15 Ağustos'tu. 16. Madame de la Chalonie odanın kapısı önünde durdu ve kendisini oraya kadar getiren genç İngiliz'e döndü. Pek aydınlanmayan koridorun dibinde alacakaranlıkta iyice görünmez olan yüz çizgilerini seçemiyordu. Hoş bir gece geçirmiş, kapısının eşiğinde durup buna bir son vermek gerekip gerekmediğine karar verememişti daha. İlk serüveni değildi, yine de hiç tanımadığı kişiler tarafından baştan çıkarılma alışkanlığını edinmemişti. Ancak eğiliminin açıkça bilincine varacak kadar kendi kendisiyle samimiydi. Öğleden sonrayı Barcelonet askeri okulunda geçirmiş, asteğmen rütbesini takan oğlunun babasının eski alayına katılarak geçişine izlemişti. Genç öğrencilerin orduya katılmasına hazır bulunan en güzel anne olduğu halde birden 40 yaşın eşiğine geldiğini, tamamlanmış bir erkeğin anası olduğunu fark etmişti. Kendi başına serüvenlerini sürdüren ve tatil sırasında aileye ait şatonun çevresindeki topraklarda avlanmak üzere geri dönmeyen bir adamın. Birliğe komuta eden yaşlı albayın tumturaklı ve incelikten yoksun iltifatlarıyla oğlunun sınıf arkadaşlarının hayranlık dolu bakışlarını kabullenmiş ve kendini birden pek yalnız hissetmişti. Yıllardan beri bildiği evliliğinden geriye sadece bir dış görünüşün kaldığıydı. Baron Paris'te Castel ve Bilboque arasında mekik dokuyup yeni yetmeleri avlamakla fazlaca meşgul bulunduğundan ne şatoda görünüyor hatta ne de oğlunun orduya katılma töreninde bulunabiliyordu. taşralı genç toprak sahipleriyle yarını olmayan serüvenlere kalkışmaya ya da kendini hayır işlerine adamış zengin bir kadının yaşantısına boyun eğmeye hazır olmadığını hissediyordu. Hala güzel, hala çekici olduğunu biliyor ve bunların sıkça söylenmesine büyük bir ihtiyaç duyuyordu. Bu İngiliz küçük salonda yanına yaklaşıp birlikte kahve içmek için izin istediğinde kendisini bekleyen bu karanlık geleceği sadece günlerini dolduracak hale gelene kadar bütünüyle yaşayabileceği birkaç yılı düşünüyordu. Kısa bir süre düşündükten sonra kabul etmişti. Adam sevimlilikten yoksun değildi, Fransızcayı çok rahat konuşuyordu. Kendisinden beklenen iltifatlarda bulunmayı bilmişti. Şimdi ay ışığının aydınlattığı çamlara bakan koridor penceresinin önünde duruyorlardı. Bir an geceyi seyretmişlerdi. Sonra genç kadın pencereden uzaklaşan ve ay ışığının süt beyaz soluklarını daha da belirginleştirdiği açık göğsünden ayrılmayan bakışı fark etmişti. Bunun üzerine İngiliz gülümsemiş ve kulağına eğilerek mırıldanmıştı. Böyle geceler en uygar erkekleri bile ilkelleştirebilir. Genç kadın bir adım gerilemiş, elini kapının tokmağına uzatıp soğukça bir sesle "Güzel bir gece geçirdim, teşekkür ederim." demişti. Belli belirsiz kendisini öpmeye kalkıp kalkmayacağını düşünüyordu. Pek itiraf edemediği halde bunu bekliyordu da. Sadece şarabın mı kahveden sonra ısmarladığı konyağın mı yoksa ay ışığının yarattığı havanın etkisi miydi neydi bilmiyordu. Ama gecenin bu kadar erken bu kadar çabuk bitmesini istemiyordu. Tam o sıra yabancının hiçbir şey söylemeden ölçülü kuşadan bir hareketle kendisine sarıldığını hissetti. Sonra dudakları birleşti. Başı biraz dönüyordu, dilleri birbirine karıştı. Adam daha da sıkı sarıldı. Genç kadın her yanını kaplayan istekle vücudunu onunkine yapıştırdı. Elini arkasına götürüp tokmağı aradı, buldu, kapıyı açtı ve genç adam kollarını gevşetmeden bir adım geriledi. "Gelin," dedi. Adam odanın eşiğini açtı ve kapıyı kapadı.